Ayrım 7.
Sayfa 88. Büyük babasının açıklama girişimlerine dayanamayacak kadar utanmış ve şaşırmış olan Sophie, yanına biriktirdiği parayı alarak derhal ev arkadaşlarıyla kendine küçük bir daire bulmuştu. Gördükleri konusunda kimseyle konuşmamaya yemin etmişti. Büyük babası kartpostallar ve mektuplar göndererek Sophie'ye ümitsizce ulaşmaya çalışmış ve buluşup bir açıklama yapabilmek için yalvarmıştı. Nasıl açıklayacaktı? Sophie ona bir kez hariç hiç cevap vermemişti. Kendisini aramasını veya onunla halk içinde görüşmesini yasaklamıştı. Yapacağı açıklamanın durumun kendisinden daha dehşet verici olmasından korkuyordu. Ama Sonier ondan hiç vazgeçmemişti. Şimdi ise Sophie'de 10 yıl boyunca biriken bir çekmece dolusu mektup vardı. Büyük babası sözünde durarak onun isteğine asla karşı gelmemiş ve bir kez olsun telefon etmemişti bu akşam üstüne kadar. Sophie, büyük babasının telesekreterindeki sesi şaşırtıcı derecede yaşlı çıkıyordu. Bugüne kadar senin isteğini yerine getirdim ve aramak bana acı veriyor. Ama seninle konuşmam lazım. Korkunç bir şey oldu. Paris'teki dairesinin mutfağında duran Sophie bunca yıl sonra onun sesini yeniden duyunca bir ürperti hissetmişti. Yumuşak sesi tatlı çocukluk anılarını aklına getiriyordu. Sophie, lütfen dinle. Küçük bir kızken hep yaptığı gibi onunla yine İngilizce konuşuyordu. Okulda Fransızca çalış, evde İngilizce çalış. Sonsuza kadar bana kızgın kalamazsın. Yıllardır sana gönderdiğim mektupları okumadın mı? Hala anlamıyor musun? Durmuştu. Her şeyi bir anda konuşmamalıyız. Lütfen büyük babanın bu isteğini yerine getir. Beni Louvre'dan ara, hemen. Sanırım her ikimiz de büyük tehlikedeyiz. Sophie telesekreterine baka kalmıştı. Tehlike mi? Neden bahsediyordu? Prenses, büyük babasının sesi anlayamadığı bir şekilde titredi. Senden bazı şeyleri sakladığımı biliyorum ve bu bana senin sevgine mal oldu. Ama bu senin iyiliğin içindi. Artık gerçeği öğrenmelisin. Lütfen sana ailen hakkındaki gerçeği anlatmalıyım. Sophie kendi kalbinin atışını duyabiliyordu. Ailen mi? Sophie'nin ebeveynleri o henüz 4 yaşındayken ölmüşlerdi. Arabaları köprüden nehre uçmuştu. Büyük annesiyle erkek kardeşiyle arabadaydılar ve Sophie'nin tüm ailesi bir anda yok olup gitmişti. Bunu kanıtlayacak bir kutu dolusu gazete makalesi vardı. Büyük babasının sözleri içini beklenmedik bir özlem duygusuyla doldurmuştu. Ailem. O kısacık an içinde Sophie küçücük bir kızken kendisine uykularından uyandıran rüyadan sahneler görmüştü. Ailem hayatta, eve dönüyorlar. Ama rüyasında olduğu gibi sahneler bulanıklaşarak kaybolmuşlardı. Ailen öldü Sophie, eve dönmüyorlar. Büyük babasının banttaki sesi Sophie dedi, yıllardır sana anlatmak için bekliyordum. Doğru zamanı bekledim ama artık vakit doldu. Beni Lourdes'dan ara, bu mesajı alır almaz. Bütün gece burada bekleyeceğim. Korkarım her ikimiz de tehlikedeyiz. Bilmen gereken o kadar çok şey var ki. Mesaj sona ermişti. Sophie sessizlik içinde titreyerek dururken sanki dakikalar geçmişti. Büyük babasının bıraktığı mesajı düşününce sadece bir açıklama mantıklı geliyordu ve gerçek niyeti anlaşılıyordu. Bu bir yemdi. Belli ki büyük babası onu ümitsizce görmek istiyordu. Her yolu deniyordu. Adama duyduğu tiksinti artmıştı. Sophie onun ölümcül hastalığa yakalanıp torununun kendisini son kez ziyaret etmesini sağlamak için aklına gelen her türlü hileye başvurduğunu düşündü. Yine de akıllıca bir seçim yapmıştı. Ailem. Şimdi Louvre'un erkekler tuvaletinde ayakta dururken akşamüstü aldığı telefon mesajındaki seslerin yankılarını duyabiliyordu. Sophie, her ikimiz de tehlikede olabiliriz, beni ara. Onu aramamıştı. Hatta buna niyet bile etmemişti ama şimdi şüpheciliğinin ona hata yaptırdığını anlıyordu. Büyük babası kendi müzesinde öldürülmüştü ve yere bir şifre yazmıştı. Sophie için bir şifre yazılmıştı, bundan emindi. Anlamını anlamamış olsa da Sophie mesajın şifreli tarzından, kelimelerde kendisinden bahsedildiğinden emindi. Sophie'nin kriptoloji tutkusu ve yeteneği Jacques Sanuer ile birlikte büyümenin getirdiği bir sonuçtu. Sanuer de şifrelere, kelime oyunlarına ve bulmacalara meraklı biriydi. Gazetedeki kriptogramları ve bulmacaları çözerek kaç pazar geçirdik. Sophie 12 yaşındayken Le Monde'un bulmacasını yardım almadan çözebiliyordu. Büyük babası ona İngilizce bulmacalar, matematiksel bilmeceler ve şifreli bulmacalar getirmeye başlamıştı. Sophie hepsini bir solukta çözüyordu. Sonunda bu tutkusunu adli polis için şifre çözücü olarak mesleğe dönüştürmüştü. Bu gece Sophie'nin kriptograf yanı, büyük babasının iki yabancıyı bir araya getirmek için kullandığı basit şifreye saygı göstermeye zorluyordu. Sophie Neveu ve Robert Langdon. Asıl soru şuydu, niye? Ne yazık ki Sophie, Langdon'ın gözlerindeki şaşkın ifadeden büyük babasının ikisini bir araya getirme nedeni hakkında Amerikalı'nın da kendisinden fazla bir şey bilmediğini seziyordu. Yeniden bastırdı. Siz ve büyük babam bu gece buluşmayı planlamıştınız. Ne hakkındaydı? Langdon allak bullak olmuş gibiydi. Buluşmayı sekreteri ayarladı ve herhangi bir neden belirtmedi ve ben de sormadım. Fransız katedrallerindeki pagan ikonografileri hakkında seminer vereceğimi duyduğunu düşündüm. O bu konuyla ilgileniyordu ve konuşmadan sonra içki içmek için buluşmanın eğlenceli olacağını düşünmüştüm. Sophie bunu yutmamıştı. Bağlantı uydurmaydı. Büyük babası pagan ikonografisi hakkında dünyadaki herkesten daha fazlasını biliyordu. Bunun dışında neredeyse münzevi bir hayat yaşayan büyük babası önemli bir mesele olmadıkça önüne gelen Amerikalı profesörle muhabbet edecek türden bir adam değildi. Sophie derin bir nefes alıp biraz daha kurcaladı. Bu akşamüstü büyük babam beni arayarak onun ve benim büyük tehlikede olduğumuzu söyledi. Bu sizin için bir şey ifade ediyor mu? Langdon'ın mavi gözleri kaygıyla dolmuştu. Hayır ama olanları göz önüne alırsak... Sophie başını salladı. Bu akşamki olaylar düşünüldüğünde korkmaması aptallık olurdu. Bihtap düşmüş bir halde tuvaletin diğer ucundaki küçük dökme camın yanına yürüdü ve camın içine gömülmüş alarm kablolarının ardından sessizce dışarıyı seyretti. Oldukça yüksekteydiler, en azından 12 metre. İçini çekerek gözlerini kaldırdı ve Paris'in büyüleyici manzarasını seyretti. Sol tarafındaki Sen Nehri'nin karşısında Eyfel Kulesi duruyordu. Tam önünde Arc de Triomphe, yani Zafer Anıtı. Ve sağ tarafında Montmartre yamaçlarının tepesinde beyaz cilalı taşı şaşalı mabetler gibi parlayan Sacré-Cœur'un zarif arabesk kubbesi görülüyordu. Deron kanadının en batısındaki bu noktada Louvre'un dış duvarlarıyla arasında yalnızca ayırıcı bir kaldırım bulunan Karuzel Meydanı'nın kuzey-güney geçidi binayla neredeyse aynı hizadaydı. Şehrin geceleri çalışan nakliye kamyonları aşağıda trafik ışığının değişmesini beklerken durmuş farlarıyla sanki Sophie'ye göz kırpıyorlardı. Yanına gelen Langdon, ne söyleyeceğimi bilmiyorum dedi. Büyük babanızın bize bir şeyler anlatmaya çalıştığı ortada. Ancak bu kadar yardımcı olabildiğim için üzgünüm. Langdon'ın derin sesinde samimi bir üzüntü hisseden Sophie pencereye arkasını döndü. İçinde bulunduğu bunca derde rağmen ona yardımcı olmak istiyormuş gibi görünüyordu. İçindeki öğretmen diye düşündü Sophie, DCPJ'in şüpheliler konusunda ne kadar heyecanlı olduğunu anladı. Bu adam anlayışsızlığa ödün vermeyen bir akademisyendi. Bu da ortak noktamız diye düşündü Sophie. Bir şifre çözücü olarak Sophie hayatını anlamsız verilerden anlam çıkartmakla kazanıyordu. Bu gece yapabildiği en iyi tahmin Robert Langdon'ın farkında olsun ya da olmasın ihtiyaç duyduğu bilgiye sahip olduğuydu. Prenses Sophie, Robert Langdon'ı bul. Büyük babasının mesajı daha açık olabilir miydi? Sophie'nin Langdon'a daha fazla zamana ihtiyacı vardı. Düşünmek için zamanı, gizemi birlikte çözmek için zamanı. Ne yazık ki vakit tükeniyordu. Başını kaldırıp Langdon'a bakan Sophie aklına gelen tek oyuna başvurdu. Bezufay sizi her an nezarete götürebilir, sizi bu müzeden çıkartabilirim ama şimdi harekete geçmeliyiz. Langdon'ın gözleri büyümüştü, kaçmamı mı istiyorsunuz? Yapabileceğiniz en akıllıca iş bu olur. Eğer Faş'ın şimdi sizi nezarete götürmesine izin verirseniz, DCPJ ile ABD Büyükelçiliği davanıza hangi mahkemenin bakacağı konusunda kavgalarını bitirene kadar Fransız hapishanesinde kalırsınız. Ama eğer buradan çıkıp Büyükelçiliğe giderseniz o zaman hükümetiniz siz ve ben bu cinayetle ilginiz olmadığını kanıtlayana kadar sizi korur. Langdon hiç de ikna olmuşa benzemiyordu. Unut gitsin. Tüm çıkışlarda Faş'ın silahlı adamları var. Vurulmadan kurtulsak bile kaçmak beni suçlu göstermekten başka bir işe yaramaz. Faş'a yerdeki mesajın size yazıldığını ve benim ismimin bir suçlama olmadığını anlatmak zorundasınız. Alelacele konuşan Sophie bunu yapacağım dedi ama siz ABD Büyükelçiliğine güven içinde girdikten sonra. Buradan sadece 1,5 kilometre uzaklıkta ve araba müzenin hemen önünde duruyor. Burada Faş'la başa çıkmaya çalışmak kumar olur, anlamıyor musunuz? Bu gece sizin suçlu olduğunuzu kanıtlamayı Faş kendine görev edindi. Tutuklanmanızı geciktirmesinin tek sebebi iddiasını kuvvetlendirecek yanlış bir hareket yapmanızı umması. Kesinlikle kaçmak gibi. Sophie'nin süvetlerindeki cep telefonu birden çalmaya başlamıştı. Muhtemelen Faş idi. Elini cebine sokarak telefonu kapattı. Hızlı konuşarak Bay Langdon dedi. Size son bir soru sormam gerekiyor. Ve tüm geleceğim buna bağlı olabilir. Yerde yazanlar elbette sizin suçlu olduğunuzu göstermiyor ama Faş takımını aradığı adamın siz olduğunu söyledi. Suçlu olduğunuza ikna olmasının başka bir sebebi aklınıza geliyor mu? Langdon birkaç saniye süresince sessiz kaldı. Hayır, hiç gelmiyor. Sophie içini çekti. Demek ki Faş yalan söylüyor. Sophie nedenini tahmin edemiyordu ama şu noktada asıl konu bu değildi. Asıl konu Bezufaş'ın bu gece her ne pahasına olursa olsun Robert Langdon'ı parmaklıkların arkasına tıkmak istemesiydi. Sophie'nin Langdon'a kendisi için ihtiyacı vardı ve bu ikilem onu tek bir sonuca götürüyordu. Langdon'ı ABD Büyükelçiliğine götürmeliyim. Pencereye dönen Sophie dökme cama yerleştirmiş alarm kablolarına ve baş döndürücü 12 metre yükseklikten aşağıdaki kaldırıma baktı. Bu yükseklikten atlarsa Langdon'ın kemikleri kırılacaktı en iyi ihtimalle. Yine de Sophie kararını vermişti. Robert Langdon istese de istemese de Louvre'dan kaçacaktı. 17. Cevap vermiyor da ne demek? Faş duyduklarına inanmıyormuş görünüyordu. Cep telefonunu arıyorsun öyle değil mi? Yanında olduğunu biliyorum. Cole dakikalardır Sophie'ye ulaşmaya çalışıyordu. Belki de pili bitmiştir ya da zil sesi kapalıdır. Faş telefonda kriptoloji müdürüyle konuştuğundan beri endişeli görünüyordu. Kapattıktan sonra Cole'nin yanına gitmiş ve ajan Nouveau'yu telefonla aramasını emretmişti. Cole bunu başaramamıştı. Faş ise kafesin içindeki bir aslan gibi dört dönüyordu. Cole, kripto neden aramış demeyi göze aldı. Faş ona döndü. Draco devi ve sahte alimlerle ilgili hiçbir şey bulamadıklarını söylemek için. Bu kadar mı? Hayır, ayrıca sayıların Fibonacci dizimini oluşturduğunu ve hiçbir anlam ifade etmediğini söylemek için aramışlar. Colin'in aklı karışmıştı ama bunu söylemesi için zaten ajan Nouveau'yu göndermişlerdi. Faş başını iki yana salladı. Nouveau'yu onlar göndermedi. Ne? Müdürün anlattıklarına göre emrim üzerine tüm takımına ona gönderdiğim resimleri araştırmalarını söylemiş. Ajan Nouveau geldiğinde Sanuer'in fotoğraflarıyla şifreye şöyle bir bakmış ve tek kelime etmeden ofisten ayrılmış. Müdür onun davranışını sorgulamadığını çünkü fotoğraflardan dolayı üzüntü duyduğunu anladığını söyledi. Üzüntü mü? Daha önce hiç ölen birinin cesedini görmemiş mi? Faş kısa bir an için sessiz kaldı. Benim bundan haberim yoktu. Görünüşe göre çalışanlardan biri söyleyinceye kadar müdürün de haberi yokmuş. Ama Jacques Sanuer'in Sophie Nouveau'nun büyük babası olduğu anlaşılıyor. Cole söyleyecek kelime bulamıyordu. Müdür Nouveau'nun ona şimdiye dek Sanuer'den hiç bahsetmediğini, ünlü bir büyük babaya sahip olmaktan dolayı kendisine ayrıcalıklı davranılmasını istemediğinden böyle davrandığını tahmin ettiğini söyledi. Fotoğrafları görünce üzüldüğüne şaşırmamak gerekir. Cole, genç kadının kendi ailesinden birinin yazdığı şifreyi deşifre etmesi için çağırmasının ne kadar acı bir tesadüf olduğunu tahmin edebiliyordu. Yine de davranışlarının mantıklı bir açıklaması yoktu. Ama sayıların Fibonacci dizimini oluşturduğunu fark ettiği ortada çünkü buraya gelip bize söyledi. Neden bulduğunu kimseye söylemeden ofisten ayrıldığını anlamıyorum. Cole'nin aklına sıkıntılı gelişmeleri açıklayacak tek bir senaryo geliyordu. Sanuer soruşturmaya kriptografların dahil edilmesi umuduyla yere sayısal bir şifre yazmış ve böylece kendi torununun da dahil edilmesini sağlamıştı. Peki mesajın geri kalan kısmında bir şekilde kendi torunuyla mı haberleşiyordu? Öyleyse mesaj ona ne söylüyordu ve Langdon bulmacanın neresine uyuyordu? Cole düşüncelerini devam ettiremeden müzenin sessizliği alarm sesiyle bozuldu. Zil büyük galerinin içinden geliyormuş gibi çalıyordu. Ajanlardan biri alarm diye bağırdı. Bir yandan Louvre'un güvenlik merkezindeki yemine bakıyordu. Grand Galeri, Toilette Monsieur. Faş Cole'ye döndü. Langdon nerede? Hala erkekler tuvaletinde. Cole dizüstü bilgisayarında yanıp sönen kırmızı noktayı gösterdi. Camı kırmış olmalı. Cole, Langdon'ın uzağa kaçamayacağını biliyordu. Paris yangın yönetmeliği halka ait binalarda 4,5 metreden yüksek pencerelerin kırılabilir camdan yapılmasını gerektirse de Louvre'un ikinci katındaki bir pencereden kanca ve merdiven olmadan çıkmak intihar olurdu. Bundan başka Denon kanadının batı ucunda üstüne atlayacak ağaçlar ya da çimen yoktu. Tuvalet penceresinin tam altında dış duvarların birkaç metre ilerisinde iki şeritli karuzel meydanı yer alıyordu. Ekrana bakan Cole, aman tanrım diye bağırdı. Langdon pencere kenarına doğru hareket ediyor. Ama Faş çoktan harekete geçmişti bile. Omuz kılıfından Manurhin MR-93'ünü çeken yüzbaşı ofisten dışarı fırladı. Yanıp sönen nokta pencere kenarına gelip beklenmedik bir harekette bulunurken Cole ekranı şaşkınlıkla izliyordu. Nokta bina cephesinin dışına çıkmıştı. Neler oluyor diye düşündü. Langdon kenarda mı duruyor yoksa? Tanrım! Nokta duvarın daha da ötesine giderken Cole ayağa fırladı. Sinyal bir süre için titreştikten sonra yanıp sönen nokta binanın dış cephesinin yaklaşık bir metre ilerisinde aniden durdu. Bilgisayarını tarayan Cole ekrana Paris'in sokak haritasını çağırarak GPS'i yeniden ayarladı. Görüntüyü büyüttüğünde sinyalin tam yerini görebiliyordu. Artık hareket etmiyordu. Karuzel meydanının tam ortasında kıpırdamadan duruyordu. Langdon atlamıştı. 18. Cole'nin telsizinden yayılan ses alarm sesini bastırırken Faş büyük galeride koşturuyordu. Cole aşağı atladı diye bağırıyordu. Sinyal karuzel meydanının üzerinde görünüyor, tuvalet penceresinin dışında ve şimdi hiç hareket etmiyor. Tanrım, sanırım Langdon az önce intihar etti. Faş söylediklerini duymuştu ama mantıklı gelmiyordu. Koşmaya devam etti. Koridor sonsuza kadar devam ediyormuş gibi uzanıyordu. Sanuer'in cesedinin yanından geçerken bakışlarını Denon kanadının sonundaki bölmelere çevirmişti. Alarm sesi artık daha da yüksek çıkıyordu. Bekleyin. Telsizden bir kez daha Cole'nin sesi yükselmişti. Hareket ediyor. Tanrım, yaşıyor. Langdon hareket ediyor. Faş attığı her adımda koridorun uzunluğuna lanet ederek koşmaya devam etti. Langdon daha da hızlı hareket ediyor. Cole hala bağırıyordu. Karuzelden aşağı koşuyor. Bekleyin. Hızlanıyor. Çok hızlı hareket ediyor. Bölmelere varan Faş aralarından geçti ve tuvalet kapısına doğru koştu. Artık telsizden gelen ses alarm yüzünden güçlükle işitiliyordu. Arabaya binmiş olmalı. Sanırım arabada. Ben... Faş doğrultulu silahıyla erkekler tuvaletinden içeri daldığı anda Colin'in kelimeleri alarm sesi tarafından yutuldu. Kulak tırmalayıcı ses sebebiyle yüzünü buruşturarak içeriyi taradı. Tuvaletler boştu. Lavabo kısmında kimse yoktu. Faş'ın gözleri hemen odanın arka tarafındaki kırık cama çevrildi. Açıklığın yanına koştu ve kenardan aşağı baktı. Langdon görünürlerde yoktu. Faş'ın aklı hiç kimsenin böyle bir çılgınlığı deneyeceğini almıyordu. Bu kadar yüksekten düştüyse kesinlikle çok kötü yaralanmış olmalıydı. Sonunda alarm sustu ve Colin'in sesi telsizden yeniden duyulmaya başladı. Güney'e gidiyor, daha hızlı. Karuzel Köprüsü'nden seni geçiyor. Faş sola döndü. Karuzel Köprüsü'nden geçen tek taşıt, Louvre'dan güneye doğru ilerleyen römorklu devasa bir yük kamyonuydu. Kamyonun açık kasasına muşamba bir branda gerilmişti. Uzaktan bakıldığında kocaman bir hamağa benziyordu. Faş ürpertici bir endişe duydu. Bu kamyon sadece dakikalar önce tam tuvalet penceresinin altındaki kırmızı ışıkta durmuştu. Faş delice bir risk dedi kendi kendine. Kamyonun o brandanın altında ne taşıdığını Langdon'ın bilmesine imkan yoktu. Ya kamyon çelik taşıyor olsaydı ya da beton. Hatta ya çöp taşıyor olsaydı. 12 metrelik bir atlayış bu çılgınlıktı. Cole nokta dönüyor diye bağırdı. Saint Pierre Köprüsü'nden aşağı dönüyor. Köprüden geçen kamyon yavaşlamıştı ve Saint Pierre Köprüsü'nden aşağı dönüyordu. Demek öyle diye düşündü Faş. Hayret içinde kamyonun köşeyi dönerek kayboluşunu seyretti. Cole dışarıdaki ajanlara sürekli Louvre'un dışına çıkmalarını ve takip için araçlarına binmelerini söylüyor. Bu arada telsizle kamyonun değişen mevkini dakikası dakikasına bildiriyordu. Faş artık sonuna geldiklerini biliyordu. Adamları dakikalar sonra kamyonu çevreleyeceklerdi. Langdon hiçbir yere kaçamayacaktı. Tabancasını yerine koyan Faş tuvaletten çıkıp telsizle Cole'yi aradı. Arabamı getirin. Tutuklama sırasında orada olmak istiyorum. Faş büyük galeride koşuştururken Langdon'ın düşüş sonrasında hayatta kalıp kalmadığını düşünüyordu. Aslında fark etmezdi. Langdon kaçtı. Sanık suçludur. Tuvaletten yalnızca 1,5 metre uzakta Langdon ile Sophie sırtlarını tuvaletleri gizleyen büyük bölmelerden birine yaslamış bir halde büyük galerinin karanlığında duruyorlardı. Faş elinde tabancasıyla yanlarından hızla geçip banyoya girerken kendilerini güçlükle saklayabilmişlerdi. Son 60 saniyenin nasıl geçtiğini bilmiyorlardı. Sophie dökme cam pencereyi ve içinden geçen alarm kablolarını incelerken Langdon işlemediği bir suçtan ötürü kaçmayı reddederek erkekler tuvaletinde duruyordu. Ardından Sophie düşüşü ölçüyormuş gibi dikkatle aşağıdaki sokağa bakmıştı. Sophie ufak bir gayretle buradan çıkabilirsiniz dedi. Gayret mi? Huzursuzlanarak tuvalet penceresinden dışarı baktı. Sokakta çift römorklu devasa bir kamyon pencerenin altındaki kırmızı ışığa doğru ilerliyordu. Kamyonun kocaman kasasının üstüne yükü kaplayan mavi bir muşamba gerilmişti. Langdon Sophie'nin aklından düşündüklerinin geçmemesini diliyordu. Sophie ben buradan kesinlikle atlamam. Takip noktacığını çıkartın. Şaşkınlık içindeki Langdon elini cebine götürüp küçük metal yuvarlığı aradı. Sophie onu elinden alıp hemen lavabonun yanına gitti. Eline kalın bir sabun kalıbı alıp parmağıyla iyice içine gömdü. Disk yumuşak yüzeyin içine gömülünce deliği kapattı ve böylece aleti sabunun içine iyice yerleştirmiş oldu. Sabun kalıbını Langdon'a veren Sophie lavaboların altından ağır ve silindir şeklinde bir çöp kovası aldı. Langdon itiraz edemeden çöp kovasını elinde koçbaşı gibi tutarak pencereye koştu. Çöp tenekesinin altını pencerenin tam ortasına vurarak camı parçalamıştı. Üstlerindeki alarm kulak tırmalayıcı bir ses seviyesine çalmaya başlamıştı. Bana sabunu verin. Sophie alarm yüzünden güçlükle duyulan sesiyle bağırıyordu. Langdon sabunu onun eline tutuşturdu. Sabunu avuçlayan Sophie kırık pencereden aşağıda bekleyen kamyona baktı. Hedef oldukça büyüktü. Sabit duran kocaman bir tente ve bina ile arasında en fazla 3 metre vardı. Sophie trafik ışıkları değişmek üzereyken derin bir nefes aldı ve sabun kalıbını geceye fırlattı. Kamyona doğru dikine düşen sabun kalıbı brandanın kenarına indi ve trafik ışığı yeşile dönerken yük kasasının içine doğru kaydı. Langdon'ı kapıya doğru sürükleyen Sophie tebrikler dedi. Az önce Louvre'dan kaçtınız. Erkekler tuvaletinden kaçıp Faş tam yanlarından geçerken gölgelere saklandılar. Yangın alarmı sustuğunda Langdon Louvre'dan ayrılan DCPJ sirenlerini duyabiliyordu. Polis çıkışı. Faş da koşarak gitmiş ve büyük galeri boşalmıştı. Sophie, büyük galerinin yaklaşık 5 metre gerisinde bir yangın merdiveni var dedi. Artık muhafızlar gittiğine göre buradan çıkabiliriz. Langdon gece boyunca başka bir şey söylememeye karar vermişti. Sophie Nova'nın ondan çok daha akıllı olduğu ortadaydı. 19. Saint-Sulpice Kilisesi'nin Paris'teki en tuhaf tarihe sahip olduğu söylenirdi. Mısır tanrıçası Isis onuruna yapılan eski bir tapınağın üstüne inşa edilen kilise, mimari açıdan Notre Dame'a santimi santimine benziyordu. Bu tapınak Marquis de Sade ile Baudelaire'in vaftizine ve Victor Hugo'nun evlilik törenine ev sahipliği yapmıştı. Kiliseye bağlı olan İlahiyat Fakültesi'nde karşı gelenekçi tarihe dair çok sayıda belge bulunuyordu ve sayısız gizli cemiyetin toplantı yeri olmuştu. Bu gece Saint-Sulpice'in o büyük ana nefi mezar kadar sessizdi. Yaşama dair tek belirti akşamın erken saatlerinde yapılan ayinden kalma tüslü kokularıydı. Silas kendisini mabede alan rahibe Sandrine'in tavırlarında bir huzursuzluk sezinlemişti. Aslında buna şaşırmıyordu. Silas insanların görüntüsünden rahatsız olmalarına alışkındı. Rahibe Amerikalısınız dedi. Silas aslen Fransızım diye yanıtladı. İspanya'da göreve çağrıldım ve şimdi Birleşik Devletler'de okuyorum. Rahibe Sandrine'in başını salladı. Yumuşak gözlere sahip ufak bir kadındı. Ve Saint-Sulpice'i hiç görmediniz. Bunun başlı başına bir günah olduğunu düşünüyorum. Gündüzleri daha güzeldir. Buna eminim. Bununla birlikte bu gece bana bu fırsatı sunduğunuz için size müteşekkirim. Bunu başrahip rica etti. Anlaşılan güçlü dostlarınız var. Hiçbir şey bilmiyorsun diye düşündü Silas. Ana koridorda rahibe Sandrine'in peşinden giderken Silas mabedin sadeliğine şaşırmıştı. Renkli fresklere, yaldızlı sunaklara ve ahşabın sıcaklığına sahip Notre Dame'ın aksine Saint-Sulpice'in İspanya'daki süssüz katedralleri anımsatan bir sadeliği ve boşluğu vardı. Dekore edilmemiş olması içerisini daha da büyük gösteriyordu. Silas tavanda yükselen tonozlara baktığında devasa bir gemi teknesinin altında durduğunu hayal etti. Uygun bir görüntü diye düşündü. Kardeşlik gemisi sonsuzluğa dek alabora olmak üzereydi. İşe başlamak için sabırsızlanan Silas, rahibe Sandrine'in yanından ayrılmasını diliyordu. Silas'ın kolaylıkla etkisiz hale getirebileceği ufak bir kadındı ama gerekli olmadıkça güç kullanmamak için yemin etmişti. O, takva sahibi bir kadın ve kardeşliğin kilit taşını saklamak için kilisesini seçmesi onun suçu değil. Başkalarının günahı yüzünden o cezalandırılmamalı. Benim yüzümden uykusuz kalmanız beni çok mahcup etti rahibe. Hiç önemli değil. Paris'teki vaktiniz kısıtlı. Saint-Sulpice'i kaçırmamalıydınız. Kilisenin daha çok mimarisiyle mi yoksa tarihiyle mi ilgileniyorsunuz? Doğrusu rahibe ben ruhani yanıyla ilgileniyorum. Rahibe hoş bir kahkaha attı. Söylemeye gerek bile yok. Turunuza nereden başlamam gerektiğini düşünüyordum. Silas gözlerinin sunak üzerine odaklandığını hissetti. Tura gerek yok. Fazlasıyla nezaket gösterdiniz. Etrafı kendim gezebilirim. Sorun değil dedi. Zaten uyandım artık. Silas yürümeyi durdurdu. Artık en ön sıraya gelmişlerdi ve sunak sadece 4,5 metre ötede duruyordu. Dev gibi vücudunu ufak kadına çevirdi. Kırmızı gözlerine bakarken kadının geri çekildiğini hissedebiliyordu. Eğer kabalık olmazsa rahibe, Tanrı'nın evinde yürüyüp tur atmaya alışkın değilim. Etrafa bakmadan önce biraz yalnız kılıp dua etmemin sakıncası var mı? Rahibe Sandrine tereddüt etti. Oh, elbette. Sizi kilisenin arka tarafında bekleyeceğim. Silas ağır elini yumuşak bir hareketle kadının omzuna koydu ve aşağı doğru baktı. Rahibe, sizi uyandırdığım için zaten suçluluk duyuyorum. Sizi uykunuzdan daha fazla alıkoymak istemem. Lütfen yatağınıza dönün. Ben sunağın keyfini çıkartır, sonra da kiliseden çıkarım. Rahibe rahatsız olmuş gibiydi. Sizinle ilgilenilmediğini düşünmeyeceğinize emin misiniz? Hayır, kesinlikle. Dua yalnız yapılacak bir iştir.